İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 11.
Ancak AB Türkiye'yi tam üye yapmamaya karar verdikten ve 1989'da tam üyelik başvurusunun nazikçe reddedilmesinden sonra Türkiye'nin AB ile yakınlaşma ve entegrasyon biçimini yeni bir yapıya oturtması gerekirdi. Madem ki AB Türkiye'yi tam üye yapamıyordu ve kendine göre rasyonel nedenleri vardı, o zaman amaç ticari entegrasyon şeklinde ortaya konmalıydı. Türkiye gümrüklerini indirir, mal dolaşımı serbestleşir, Türkiye ve AB pazarları arasında ticari entegrasyon sağlanırdı. Aynen bugün Norveç'in AB ile ticari entegrasyonu gibi. Bunun için hukuki altyapı da hazırdı. Türkiye EFTA ile 1992'de ticari ortaklık anlaşması yapmıştı. EFTA da AB ile Avrupa Ekonomik Bölgesi adı altında ticari entegrasyona gitmişti. Tam üye yapılmayan Türkiye, tam üyelik olmadan GBN katılma olamaz, aramızdaki ticari entegrasyonu bu yolla sağlayalım diyebilirdi. Yanlış değerlendirmeler, bazı lobicilerin gereksiz gayretleri ve karar mekanizmalarındaki bilgisizlik Türkiye'yi 6 Mart anlaşmasına getirdi. Devlet kurumlarının bazıları uyarıcı raporlarda hazırlamışlardı. En geniş kapsamlı çalışmayı yapan DPT'nin bu çalışmaları siyasiler tarafından göz ardı edildi. Siyasiler burada stratejik bir hata yaptılar. İkazlara rağmen hatalarını görmemekte, hatta saklamakta direndiler. Böylece Türkiye'yi içinden çıkılması imkansız bir sorunlar yumağının içine ittiler. Dünyadaki uygulamaları, iktisat teorisi ve uluslararası ilişkileri inceleyen bir uzman, tam üyelik olmadan niçin yalnızca gümrük birliğine katılımın olamayacağını net bir biçimde görebilir. Türkiye'nin 6 Mart 1995'te imzaladığı belge çok açık olarak tek yanlı bir belgedir. 5. Bölüm: Gümrük Birliği'nde ekonomi-politika ilişkisi. Gümrük Birliği belgesi vitrine ticareti çıkartarak mutfakta politikanın yapıldığı ilginç bir belgedir. 6 Mart 1995 anlaşması kararı ilk bakışta Türkiye ile AB arasında gümrük sınırları, siyasi sınırlar içinde sınai mal dolaşımını düzenleyen bir anlaşma gibi görülüyor. Sanki Türkiye'yi büyük bir pazarla birleştiren bir karar özelliği esasmış gibi değerlendiriliyor. Ancak olay gerçekte böyle değildir. Hukuki ve siyasi bakımlardan Türkiye'yi AB üst karar organlarının denetimine sokan noktanın hakim unsur olduğu anlaşma bitimleri incelenince anlaşılmaktadır. Türkiye zaten 1971'de topluluğun AB'nin tekstil kotaları dışında tüm sınai malları sıfır gümrük uygulaması ile ticari yönden bütünleşmeye tek yanlı olarak geçmişti. O tarihten 1995'in başına kadar Türkiye'de kademe kademe AB çıkışlı mallar için gümrüklerin ve fonların bir kısmı indirilmişti. 1995 başı itibariyle Türkiye'nin AB çıkışlı mallara uyguladığı gümrük 12 yıllık listeye dahil mallarda %5, 22 yıllık listeye dahil mallarda %10 dolayını indirilmişti. Fonların önemli bir kısmı ya kalkmış ya da düşük düzeye inmişti. Türkiye'nin fonlar dahil AB çıkılı mallara uyguladığı tarife 1995 yılı başı itibariyle ortalama olarak %17'dir. Fonlar bu oranın içindedir ve zaten fonlar lüks tüketim mallarından lüks otomobil, kozmetik gibi alınmaktaydı. Sonuç olarak 1995 yılı başı itibariyle daha 6 Mart anlaşması imzalanmadan da Türk pazarı ile AB pazarı zaten ticari bütünleşme içindedir. Ancak Türkiye henüz AB üst kurumlarının karar ve yönlendirmelerine bağlı değildir. Dış ticaret politikasında bağımsızdır. Adalet Divanı'nın içtihatlarını uygulamakta yükümlü değildir. 6 Mart GB anlaşması AB tarafından onaylanınca değişken faktörler nelerdir? Sınai mallarda AB zaten sıfır gümrük uyguluyor, yalnızca tekstilde kotaların yükselmesi veya kısmen zaman içinde kalkması söz konusudur. 5 yıl içinde AB'den toplam olarak 3.2 milyar dolar kredi ağırlıklı bir katkı söz konusudur. Ancak Türkiye'nin sadece gümrük ve fonlardan yıllık kaybı 4.5 milyar dolardır. AB zaten daha sonra para yardımı yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu iki kalem ekonomik etki dışında somut bir etki söz konusu değildir. Buna karşılık Türkiye'nin tek yanlı olarak yükümlülük altına girdiği siyasi, hukuki ve ekonomik hususlar söz konusudur. hadisenin bu boyutları incelendiğinde 6 Mart Anlaşması'nın Türkiye'ye sağladığı avantajların Türkiye'ye yüklediği faturadan çok düşük olduğu görülür. Hele faturanın siyasi boyutu göz önüne alındığında hiçbir bedel karşılığında verilemeyecek unsurları içerdiği açıkça görülür. Şimdi bunlar üzerinde duralım ve 6 Mart belgesinin Türkiye bakımından doğurduğu siyasi, hukuki ve ekonomik maliyeti görelim. Türkiye'nin imzaladığı anlaşma gerçekte Türkiye'nin dış ilişkilerini belirliyor madde 16, madde 52. Türkiye'nin çıkaracağı kanunları belirliyor madde 53, madde 54. AB Adalet Divanı'nı TBMM'nin üzerinde bir konuma oturtuyor madde 64. 4. Türkiye'nin AB dışındaki tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerini ipotek altına alıyor. 16. madde ile 52.'den 64'e kadar olan maddeler dikkatli olarak incelendiğinde bu gerçek net bir biçimde görülür. Avrupa Birliği'nin bugünkü yapısını bilen bir hukukçu, bir iktisatçıyı da yanına alarak bu maddeleri incelediğinde 6 Mart belgesinin bir vesayet belgesi olduğunu açık bir biçimde görür. Daha önce de açıkladığımız nedenlerle TBMM Başkanlığı'nın ve siyasi partilerin anlaşma metnini incelemeye alıp değerlendirme yapmaları ve önlem almaları gerekirdi. Anlaşmada Türkiye'yi siyasi olarak tek yanlı bağlayan unsurlar nelerdir? 1. Türkiye'nin dış ilişkileri üzerindeki etkiler. Türkiye yer almadığı ve tam üyelerin yürüttüğü AB üst kurumlarının denetimine giriyor. Nasıl giriyor? A. Türkiye, AB'nin üçüncü ülkelerle bugüne kadar imzalamış olduğu anlaşmalara 5 yıl içinde uymuş olacak. Madde 16. Bu anlaşmalar AB'nin tam üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda politik ve ekonomik tercih ve önceliklerine göre imzaladıkları anlaşmalardır. B. Türkiye, AB'nin bundan sonra da üçüncü ülkelerde imzalayacağı bütün tercihli anlaşmalara uyum sağlayacak. Değişik maddelerle Türkiye'nin AB'nin izleyeceği dış ticaret politikalarına uymasının zorunluluğu belirtiliyor. Demek ki sadece mevcut anlaşmalar bakımından da Türkiye yükümlülük altındadır. Madde 55. C. Anlaşmalar dışında Türkiye AB'nin dış ticaret politikalarına uyacak. AB bir ülkeye ticari kısıtlama getirir, ambargo uygularsa Türkiye buna uymak zorunda. Örnek, AB Adalet Divanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1994'te koyduğu ticaret ambargosu. Madde 64 diyor ki, Adalet Divanı'nın malların dolaşımı ile ilgili bir kararı, içtihadı varsa Türkiye buna uyar. Bu tür kararlar ticari olmaktan çok siyasi kararlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin dış ilişkilerinde hangi ülke ile ne tür ilişkilere gireceği AB üst kurumları tarafından belirlenmiş oluyor. Bu kararlar bazen doğrudan doğruya Türkiye'nin nelere uyacağını gösterir, bazen ise bu uyum dolaylı bir biçimde empoze edilmiş olur. D. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı anlaşmalar dolaylı bir biçimde AB politikası içine sokularak ipotek altına alınmış oluyor. Örneğin Türkiye özel olarak ilişkilerini geliştirmek istediği bir ülke ile, Azerbaycan olsun, bir ticaret anlaşması yapmak istiyor. 6 Mart belgesine göre, Türkiye'nin yapacağı bu anlaşmanın AB'nin gümrük birliği sistemini olumsuz etkilememesi gerekir. Bu ülkeden Türkiye'ye giren sınai mal AB gümrük hududunun içine girmiş sayılıyor. Çünkü gümrük birliği var. Eğer Türkiye imtiyazlı bir kredi sistemi ile böyle bir ilişkiye girmişse Türkiye GB sistemi içinde rekabeti bozmuş kabul edilir ve anlaşma engellenir. Dolayısıyla Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı ticari ve mali anlaşmalar mutlaka AB gümrük birliği sisteminin işini etkiliyorsa Türkiye Brüksel'e hesap vermek zorundadır. Madde 56. Bu muğlak madde Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı ikili ticaret anlaşmalarını Brüksel'in gözetimi altına sokmakta ve kısıtlamalar getirmektedir. Böylece Türkiye tam üye olmadığı halde tam üyelerin belirlediği dış ilişkiler şablonuna bir tam üye yükümlülüğü ile sokulmuş olmaktadır. Yukarıda belirtilen dört husus anlaşma metninde yer alan maddelere göre Türkiye'nin dış ilişkilerini AB ipoteği altına sokmaktadır. Dolayısıyla ticari bir anlaşma metni gibi görülen 6 Mart belgesi siyasi bir sonuç doğurarak Türkiye'nin dış ilişkilerinin Türkiye için yer almadığı AB üst kuruluşları tarafından yönlendirilmesine ortam hazırlamaktadır. 2. Gümrük Birliği mevzuatına uyma zorunluluğu. Brüksel açısından işin mantığı şudur. Türkiye madem ki GBN'e giriyor, o halde GB ile ilgili olarak çıkarılacak her türlü mevzuata paralel kanunlar çıkararak uymalı, Adalet Divanı'nın içtihatlarını uygulamalı. Bu bakış açısı tam üyeler için doğrudur. Çünkü onlar GB ile ilgili olarak çıkarılacak yeni mevzuatı yapan kurumlarda yer alırlar. Kendi ülkelerinin görüş ve çıkarlarını korurlar. Gereken hallerde veto haklarını da kullanabilirler. Türkiye ise tam üye olmadığı için kendi dışında tam üyelerin çıkardığı mevzuata paralel mevzuat yapmak yükümlülüğü altında kalıyor. Burada denebilir ki olsun varsın, bunlar yararlı mevzuattır, Türkiye de buna uysun. Bu son ifadenin yarısı doğru ise diğer yarısı da tamamen yanlıştır. Çünkü bu tür mevzuatı ikiye ayırmak gerekir. A. Piyasanın daha verimli ve iyi çalışması için getirilen mevzuat. Bunlara uymak bir sorun değil, yararı da var. B. İkinci grup mevzuat ise AB kurumlarının siyasi, sosyal, mali politikalarının yürütülmesi için GB sistemine getirilen mevzuattır. Sorunlar burada başlıyor. Çünkü AB'nin tam üyelerinin siyasi, sosyal, mali politikaları, örneğin istihdam politikaları, AB tam üyelerinin geneline uygun olabilir ama Türkiye'ninkine ters düşebilir. Türkiye bunlar ters düşse bile GB çarkı içinde olduğu için bütün bu mevzuata uymak zorundadır. Çünkü bir ucu GB'ne uzanmaktaydı. Türkiye'de GB sistemi içindeki yerini bilmek gerekir. AB içinde GB diye ayrı tüzel kişiliği olan bir kurum yoktur. Kurum AB'dir. GB AB'nin bir bütün olarak ve birbirleriyle bağlantılı olarak işleyen çarklarının sadece bir tanesidir. İşte bu nedenle sadece GBN'e katılma diye bir hadise olamamaktadır. Türkiye örneğinde olduğu gibi bunu yapay bir biçimde oldurmaya çalışmak dengesiz ve tek yanlı bir montaj hatizesinin doğmasına yol açar. İşin temelindeki sakatlık buradan kaynaklanıyor. Bu nedenle tam üyelik ile GB birlikte yürür. Bu nedenle AB'ni GBN'e dahil olan ülkeleri aynı zamanda tam üyedirler. Tüm üye olacaklar ve karar organlarında yer alacaklar ki 10 ayrı çarkın birbirleriyle bağlantılı olarak işlemesini yönlendirebilsinler. Bu teknik mesele anlaşılmadığı sürece Türkiye'de hiç kimse GBN girişinin ne anlam taşıdığını veya taşımadığını tam olarak göremez. Şimdi gelelim esas meselemize. Türkiye'nin yukarıda açıklanan koşullar altında GB ile ilgili olarak AB'nin getireceği tüm yeni mevzuata uyum sağlama zorunluluğu şu çelişkili durumu yaratır. Tam üyeler GB ile ilgili yeni mevzuatı kendi ulusal çıkarlarının bir armonisi olarak getireceklerdir. Bunların bir kısmı Türkiye'nin de çıkarlarına uygun olabilir ama diğer bir bölümü de muhtemelen ters düşebilir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi GB AB'nin sosyal, siyasal, mali politikalarının bir vasıtasıdır. Bu politikaları gerçekleştirmek için kullanılan zeminlerden, çarklardan bir tanesidir. Görülüyor ki sadece ticari bir bölüm veya çark gibi görülen GB, gerçekte AB bütünlüğü içinde bir parçadır. Türkiye için sadece bu bölüme bağımlılık, sonuçta AB'nin diğer politikalarına da bağımlılık olmaktadır. O halde Türkiye, AB tarafından yönetilen GB içine girmek de, diğer politikalar bakımından da tam üyelerin denetimine girmiş olmaktadır. GB'nin yeni mevzuatına uyum zorunluluğu Türkiye'yi dolaylı olarak AB politikalarına uymaya zorlamış olmaktadır. Bu bakımdan hadisenin bir ayağı ticari ise diğer ayağı da siyasidir. Anlaşma metninin maddeleri incelendiğinde birçok maddede şu hususun vurgulandığını görüyoruz. Esas olan GB'ne uyumdur. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalarda GB esastır. Türkiye GB'nin işleyişini olumsuz etkileyebilecek bir anlaşma yapamaz. Türkiye'nin bir iç veya dış uygulaması veya çıkaracağı bir mevzuat GB'ni olumsuz etkilememelidir. İlk bakışta çok doğal görülen bu ifade ve vurgulamalar sonuçta Türkiye'nin elinin kolunun bağlanmasına ve pek çok faaliyetin AB'nin sosyal, politik, mali, ekonomik, ticari hatta askeri politikalarına bağımlı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu politikaları ise tam üyeler üst organlarda kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yapmaktadırlar. Türkiye'nin bu kararlara katılımı söz konusu değildir çünkü tam üye değildir. 3. AB Adalet Divanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerindeki konumu. Adalet Divanı tam üyelerin hakimlerinden meydana gelir ve uluslararası AB hukukunun kollayıcısıdır. Hem hukuk düzeni olarak hem de divan olarak tam üyelerin çıkarlarının damgalarının vurulduğunu görüyoruz. Adalet divanının kararlarına Türkiye kesinlikle uymak zorundadır. Bu hem AB hukuk düzeni açısından böyledir hem de 64. madde yumuşak ifadesine rağmen bu konuda kesin bir hüküm koymaktadır. Tam üyelerin hakim olduğu bir düzen içinde ve hakimlerinin yer aldığı bir adalet divanı karşısında Türkiye kararlara uymak zorunda olan bir konumda tutulmuştur. Böyle olabilmesi için ATBMM kararı ile madde bazında 64. madde bu yetki devrinin yapılması gerekirdi. B daha da önemlisi Türkiye'nin tam üye statüsünde bulunması gerekirdi. Sadece 1963'te yapılan ve genel nitelikte olan bir anlaşmaya göre yetki devri yapılmış kabul edilemez. Çünkü AB'nin diğer üye ülkeleri böyle yapmamışlardır. Türkiye tam üye olmadığı sürece de Adalet Divanı'nın kararlarına tartışmasız uymak konumunda bırakılamaz. 6 Mart Anlaşması'nın metinleri hukukçular tarafından incelenip tartışılmaya başlanınca gerçekler su yüzüne çıkacaktır. Adalet Divanı'nın 64. maddedeki konumu GB kanalı ile Türkiye üzerinde siyasi ve hukuki bir yönlendirmenin ve tek taraflı bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olan bir pozisyondur. Bu bakımdan siyasi sonuçları olan bir maddedir. Yukarıda yapılan açıklamalar bir gerçeği açık bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Türkiye 6 Mart Anlaşması ile bir ticari bölüme dahil edilmemekte, aynı zamanda AB politikalarına da tek yanlı olarak bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle 6 Mart Anlaşması'nı bir vesayet anlaşması olarak değerlendirmek gerçeklere uygun bir yargıdır. Bu yargı anlaşmanın maddelerinde açık bir biçimde görülmektedir. Bu gözlem için hukuk ve iktisat bilgisi yanında AB'nin nasıl işlediğini de bilmek gerekir.
Ayrım sonu.